Markos 12. bölüme geldik. Bilmem fark ettiniz mi? Geçen bölümde hiçbir mucizeden söz edilmedi. Bu bölümde de mucize olayı bulunmuyor. Markos'un yazdıklarında bir hareketlilik vardır. Bir de mucizeler üzerinde duruluyor. Hareketi bunlara göre ölçecek olursak bu iki bölümde makine boşa çalışmaktadır demeliyiz. Aslında bu fırtına kopmadan önce hissedilen sükunete benzer. Daha sonra da göreceğimiz gibi yoğun bir hareketlilik dönemine girilecektir. Şimdi ele alacağımız bu bölümün kısa bir özetini vereyim. İsa, bağ benzetmesiyle Yahudilerin dini liderlerini kızdırır. Sonra İsa Mesih, Ferisilerle Herodes yanlılarının Kayser'e vergi ödeme konusunda sordukları tuzak sorusuyla onları kendi tuzaklarına düşürür. İsa, Sadukilerin ölülerin dirilmesi konusundaki inanmazlıklarını paylar. Yine İsa Mesih, dinsel yorumcuların en önemli buyruk nedir sorusunu yanıtlar. İsa, Ferisilere Mesih'in kimliği konusunda 110. mezmurdan soru sorar. 6. noktada İsa Mesih kutsal kitaba göre verme ilkesini dul bir kadının armağanından örnek alarak açıklar. Bu bölümü gözden geçirirken bazı gerçekleri göz önünde tutmalıyız. İsa Mesih tüm insanların günahı için çarmıh üzerinde kurban edilecek sonsuz kuzudur. Bu bölümde kurbanlı kuzu kusursuzluk açısından incelendiği gibi İsa'nın kusursuzluğu da inceleniyor. Onda hiçbir leke, hata bulunmamalıydı. Birkaç gün sonra tüm insanların tüm öfkesi ve üstelik Tanrı'nın gazabı onun üzerine inecekti. Bu bölümü okurken hareketsiz, sakin bir zaman dönemine girildiğini sanmayın. Din önderleriyle en çetin bir savaş safhasına girilmektedir. Her iki taraf en ağır silahlarını getirmişler, cennet-cehennem savaşı başlamak üzere. Işık, karanlığa karşı cephe almıştır, Tanrı ve şeytana karşı. Rab İsa Mesih'in 3 yıllık hizmeti sırasında din liderlerinin zaman zaman sözleriyle ve tuzak sorularıyla açtıkları yaylım ateşi şimdi en yoğun bir tırmanışa girmek üzeredir. İsa'yı tuzağa düşürmek için sorulan sorular beklenilen sonucu getirmeyince din liderleri bu yönteme ara verip İsa'yı yok etmek için başka bir yol aramaktalar. Ancak İsa bu kez kendisi ön ayak oluyor. Her Yahudinin iyi anladığı bir simgeyi, evet, bağcı simgesini kullanarak onları harekete geçirir. Eski antlaşmada Yahudi halkı için kullanılan iki simge vardı. Biri incir ağacıdır ki İsa bir incir ağacını lanetleyip onu kökünden kurutarak bu simgeyi dolaylı yoldan kullandı. İkinci simge bağ simgesidir. 12. bölüm bu bağ benzetmesiyle başlıyor. İsa onlara benzetmelerle konuşmaya başladı. Adamın biri bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı. Bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı diyor 1. ayet. Yeşaya 5. bölüm 1-5'te okuduklarımıza göre Tanrı bu benzetme aracılığıyla İsrail halkına hitap etmektedir. Bağ, İsrail halkını temsil eder, başta da belirttiğim gibi. Bağı Mısır'dan çıkarıp vaat ettiği ülkeye getirdi ve oraya dikti. Onlara yasayı ve tek Tanrı'ya tapınma yollarını verdi. O dönemde İsrail'den başka hiçbir halk bu ayrıcalığa sahip değildi. İsrail halkı Tanrı yasasının ve sözünün koruyucuları olarak doğru yaşam sürdürecekti ama bu noktada başarısız kaldı. o tek Tanrı'yı temsil edeceği yerde adını çamura batırdı Tanrı'nın. Rabbin seçkin bağı olarak beklenen ürünü vermedi. Yeşaya peygamberden yüzlerce yıl sonra Tanrı özünden gelen biricik Mesih uyarıyı tekrarlayıp benzetmeyi biraz değişik de olsa şöyle anlatıyor. Bağ bozumunda ürünün bir bölümünü toplaması için kiracılara bir uşak gönderdi. Ama onu yaka paça edip tartakladılar ve eli boş gönderdiler. Adamcağız yeniden başka bir hizmetçi gönderdi. Onun da kafasını yarıp aşağıladılar. Bir hizmetçi uşak daha gönderdi. Onu da öldürdüler. Başka birçok kişi gönderdi. Kimini tartakladılar, kimini öldürdüler. Gönderebileceği bir kişi kalmıştı. Çok sevdiği oğlu. En sonunda saygı gösterirler düşüncesiyle oğlunu onlara gönderdi. Ama kiracılar işte malları miras alacak adam burada diye aralarında konuştular. Haydi şunu öldürelim de mirasına konalım. Böylece onu yakalayıp öldürdüler ve bağın dışına attılar. Bağın sahibi ne yapacak? Varıp kiracıları yok edecek. Bağı da başkalarına verecek. Şu kutsal yazıyı okumadınız mı? Yapıcıların kaldırıp attıkları taş, baş köşeye konulan taş oldu. Rab'den sağlandı bu. Gözlerimiz önünde ne görkem. İsa'yı tutuklamak istedilerse de topluluktan korktular. Çünkü bu simgesel öyküyü kendileri için anlattığını anlamışlardı. Bunun üzerine onu bırakıp gittiler diyor Markos 12. bölümün 2-12 ayetler arasında. Değerli dostum, İsrail'in tarihçesini bilmemize gerek yoktur. İsa'nın burada ne hakkında konuştuğu apaçık bellidir. Bağ sahibinin kiracılara gönderdiği uşaklar, Tanrı'nın İsrail halkına gönderdiği peygamberleri simgeler. Bağ sahibi Tanrı'yı temsil eder. Bağ ise İsrail halkını. Tanrı İsrail'i seçip yüzyıllar boyunca korumuştu. Kiracılar İsrail'in dün önderlerini temsil eder. İsrail'e gönderilen peygamberlerin birçoğu yine İsrail'in din önderleri tarafından öldürülmüştü. Daha sonra bu öldürülmüş olan peygamberlerin değerini belirtmek için değil de kendi dinciliklerini sergilemek amacıyla öldürdükleri peygamberler için anıtlar, mezarlar yaptırdılar. Bir kuşak peygamber öldürürken onu izleyen kuşak o peygambere türbe yaptı, anıt dikti. Sonunda belirli bir süre peygamberlerin gelmesi durdu. Yaklaşık 400 yıl boyunca İsrail'e ne peygamber geldi ne de Tanrı sözü. Bu döneme suskun yıllar denilir. Bu dönemin bitiminde ise Tanrı ta özünden çok sevdiği oğlu İsa Mesih'i gönderdi. Tabii ki bu simgedeki oğuldur. Burada bir açıklama yapayım. Kutsal söz İsa Mesih'ten Tanrı'nın oğlu diye söz ederken bizim bildiğimiz oğulluktan söz etmiyor. Tabii ki Tanrı ruhtur ve onun fiziksel açıdan çocuğu olamaz. Oğulluk kavramı tümüyle ruhsaldır. Yuhanna İsa'nın gelişini yazarken şöyledir. Tanrı dünyayı o denli sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun. İşte İsrail'e gelen oğul İsa Mesih'ti. Evet, İsa tüm dünyaya kurtuluş sağlamak için geldi. Ama özel olarak önce İsrail evinin kaybolmuş koyunlarına gönderildim diyerek İsrail'e geldi. İsa peygamberlerin sonu Tanrı'nın İsrail'e artık bu oğlumdan sonra gönderecek kimsem yok dercesine son uyarısıydı. Ancak biliyoruz ki İsa reddedildi. İsa'yı reddeden halk değildi. Din yorumcuları, ferisiler ve liderlerdi. İsa da bağcı simgesini onlara karşı söyledi. Simgeyi anlattığı kişiler zaten İsa'yı öldürmeye karar vermişlerdi. Bir zaman meselesiydi şimdi. İsa bunu biliyordu çünkü tanrısal öz niteliklerinden biri her insanın yüreğini bilmesiydi. Bu benzetme yoluyla ona ne yapacaklarını, onu nasıl öldüreceklerini karşısındaki din liderlerine bir bir anlatıyor. Onu çarmıha çakıp öldürmeden önce onları adam öldürmekle suçluyor. Ama suçlamanın ardından yargı veriyor. Bağın sahibi kiracıları yok edecekti. Değerli dostum, bu peygamberlik sözü İsa'dan 70 yıl sonra yerine geldi. Romalı Titus Yeruşalim'i yerle bir etti ve İsrail halkını köle olarak alıp götürdü. Bugün Roma'ya git ve Roma İmparatorluğundan kalan eski binaları gör. Birçoğunun yapımında Yahudi köleler kullanıldı. Son yıllarda çelişkili bir ortamda yeni bir İsrail devleti kuruldu ama bugüne dek İsrail'de tapınak yoktur, biliyor musunuz? Tüm bu olaylar İsa'yı reddettiklerinden dolayı başlarına geldi. Benzetmeye göre İsrail'in önde gelenleri İsa'nın Tanrı tarafından gönderildiğini biliyorlardı. Bilmeselerdi hataları bağışlanabilirdi. İsa benzetmeyi anlatırken bu gerçeği açıkça belirtti. Şöyle anlatmıştı: ama kiracılar, işte malları miras alacak adam burada diye aralarında konuştular. Haydi şunu öldürelim de mirasına konalım. Böylece onu yakalayıp öldürdüler ve bağın dışına attılar. Din liderleri ne yaptıklarının bilinci içindeydiler. İsa onların konumunu tehdit eden bir sürçme taşı olmuştu. Gurur dağından inip hatalarını kabul edip bağış dileyecekleri yerde yaşam başkanını öldürmeyi seçtiler. İsa İsrail'in din sistemini lanetlemişti. Daha sonra din liderlerinden birçoğu İsa Mesih'e iman etti. İsa kendisine yeni bir halk seçti. Bu halk her ulustan, milletten, her dilden ve her soydandır. Şu anda diri taşlardan sonsuz bir konut kurmaktadır İsa Mesih. Yapıcıların reddettiği taş, yani İsa Mesih, bu diri binanın baş köşesine konulan taş oldu. Mesih bir yandan insanların düşmesine neden olan, düşüren bir taş ve din önderlerinin reddettiği bir taştı. Öte yandan baş köşe taşı oldu. Bu konut bir gün tamamlanacaktır. Zekeriya peygamber o gün hakkında şöyle yazdı: sen kimsin ey büyük dağ? Zerubabel'in önünde sen bir ova olacaksın. İnayet ona inayet olsun diye bağırışlar arasında çatının taşını o çıkaracak. Yahudilerin din liderleri ellerinden gelseydi İsa'yı o anda yakalatıp öldüreceklerdi ama halktan korkuyorlardı. İsa'nın anlattığı bağ benzetmesi onları o kadar iğnelemiş olmalıydı ki yine İsa'yı tuzağa düşürme yollarını aramaya koyuldular. İsa'yı kendi sözüyle tuzağa düşürmek amacıyla Ferisilerle Herodesçilerden bazılarını onun yanına gönderdiler. Adamlar ona gelip ey öğretmen dediler, senin gerçek olduğunu biliyoruz. Herhangi bir kimseden çekindiğin de yok. Çünkü kayırıcılık yapan biri değilsin. Tersine Tanrı yolunu doğrulukla öğretiyorsun. Kaiser'e vergi ödemek yasal mı yoksa değil mi? Ödeyelim mi ödemeyelim mi? İsa onların ikiyüzlülüğünü bildiğinden neden beni denemeye kalkışıyorsunuz dedi. Bana bir dinar getirin de göreyim. Markos 12-13-15 ayetler arası. Ferisilerle Herodesçilerin bu sorusu gerçekten kurnaz bir tuzaktı. Fark etmişseniz önce İsa'yı pohpohlamaya kalkıştılar. Ona senin gerçek olduğunu biliyoruz derken bildiklerine bile inanmak istememişlerdi. İsa onların ikiyüzlülüğünü biliyordu. Onların yaltaklanmasını kabul etmedi. Hem de ne yaltaklanma? Yaltaklanma, yalancının, ikiyüzlünün en etkin silahlarından biridir. Amaç, karşıdakinin korunma gücünü zayıflatmak. Tilki ile karga misali. Tilki karganın ağzındaki et parçasını alabilmek için yaltaklanır. Aman karga efendi, ne güzel sesin var pohpohlamasıyla kargaya ağzını açtırır ve yere düşen et parçasını kapıp gider. Ferisilerle Herodesçiler İsa'ya hiç kimseden çekindiğin yok derken onu politik amaçlı bir suç işlemeye hazırlıyorlardı. Daha önce ise de onlara aynı oyunu Yahya'nın yetkisi konusunda oynamamış mıydı? Bir soru soruluyor: yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Ne cevap versen hata işleyeceksin. Kaiser'e vergi ödemek Musa'nın yasasına göre yanlıştır dese Roma yönetimine karşı çıkmış olacak. Aynı zamanda vergi ödemek doğrudur dese milliyetçileri kızdıracaktı. Ama İsa kolayca tongaya basar mı? Hayır. Ne diyor? Onlardan bir dinar istedi. Dinar Roma İmparatorluğu'nun çıkardığı maden paraydı. Herhalde İsa kendi üzerinde para taşımıyordu. Bunu düşünmemiz gerekir. Her şeyin sahibi olan göksel kişinin hiç parası yoktu. Günümüzde dünyaya gelseydi herhalde ne mavi çek ne de kredi kartı taşıyacaktı. İstediği parayı getirdiler. İsa sordu, şu gördüğünüz yüz ve yazı kimindir? Onlar Kayser'in dediler. Bunun üzerine İsa, Kayser'e ilişkin şeyleri Kayser'e, Tanrı'ya ilişkin olanları da Tanrı'ya verin dedi. Onun bu yanıtına şaşırıp kaldılar diyor Markos 12, 16 ve 17. ayetlerde. İsa, Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin dedi. Ve şaşırıp kaldılar. Neden şaşırıp kaldılar? İsa'yı gerçek kişiliğinde kabul etmiş olsalardı şaşmalarına gerek yoktu. Tanrı özünden gelmiş olan bu üstün kişi tanrısal bilgeliğe, en üstün hikmete sahipti. Onların sorusunu yanıtlarken hem tuzağa düşmekten geri durdu hem de doğru yaşam hakkında ders verdi. Paranın üzerindeki resim bir devlet olarak kimin yönetimi altında olduklarını açıkça belirtiyordu. Yahudi din liderleri bunu ister istemez kabul etmek zorundaydılar. Bu insanlar bir açıdan toplumsal şizofreniye yakalanmışlardı. Özgürlük konusunda biz özgürüz, Tanrı'dan başka hiç kimseye sorumlu değiliz diye böbürlenerek konuşmuşken, İsa'nın yargılanışında hemen yön değiştirdiler. Pilatus onlara, kralınızı mı çarmıha çakayım diye sorduğu zaman, bizim Kayser'den başka kralımız yoktur diye karşılık verdiler. İşte değerli dostum, ikiyüzlülüğün daniskası. Biz de kendimize sormalıyız. Acaba Ferisiler bu din adamları gibi ikiyüzlü müyüm? Asıl bağlılığım kimedir? İnsanın yeryüzünde iki yönlü sorumluluğu vardır. Biri ve başta geleni Tanrı'ya olan sorumluluğudur. İkincisi ise insan kardeşine karşı olan sorumluluktur. Devlete vergi ödemek insan ilişkileri arasında toplumsal yaşam başlığı altına gelebilir. Tanrı'nın her birimizden istediği toplumsal düzene uymamızdır. Yani devletin kurallarına değerli dostum kesinlikle uymamız gerekir. Pavlos bu konu hakkında Mesih bağlısını şöyle öğütler. Herkes ama herkes başta bulunan yetkililere bağımlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yetki yoktur. Var olanları Tanrı atamıştır. Bu nedenle yetkiye karşı direnen Tanrı'nın düzenine karşı direnmiş olur. Direnenler kendilerine yaraşan yargıyı giyeceklerdir. Romalılar 13. bölüm 1 ve 2. ayetler. Değerli kardeşim, eğer sen devletin hazinesine gitmesi gereken paradan kesip alıyorsan, Tanrı'nın düzenine karşı direnmiş oluyorsun demektir. Eğer devletin kurallarına, yasalarına uymuyorsan, sen Tanrı'nın düzenine, kurallarına karşı durmuş oluyorsun demektir. İstediğin kadar bahane bul. Vergiden kaçırıyor musun? Devletin yasalarına uymazlık mı ediyorsun? O zaman Tanrı'ya karşısın. Elektrikten, sudan, gümrükten kaçırıyor musun? Eğer yapıyorsan günah işliyorsun. Hiç fark etmez. İktidardaki hükümeti ister benimse, ister benimseme. İster sev, ister sevme. Onların siyaseti hoşuna gitsin ya da gitmesin. Hükümetin iktidara geçmesine izin veren Tanrı'dır. Hayali ihracat sayesinde para babası mı oldun? Ayıplar olsun sana. Ama daha da kötüsü seni bekleyen bir yargı vardır. Bir Mesih imanlısı başta bulunan hükümete, devlete, devletin kurallarına bağımlı olmak, bu kurallara uymak zorundadır. Şimdi gelelim insanın önemli sorumluluğuna. İsa, maden parayı örnek olarak gösterirken hem Kayser'den hem de Tanrı'dan söz edip Tanrı'ya ait olan şeyleri Tanrı'ya verin dedi. O zaman sormalıyız, biz Tanrı'ya ne verebiliriz ki? Buna basitçe kendimizi diye yanıt verebiliriz. Rabbimizim ona tüm yüreğimizle bağlanmamız ve onu sevmemizi ister. Demek ki sevgimizi verebiliriz. Ona ruhta ve gerçekte tapınmamızı ister. Öyleyse tapınışımızı maddi eşyalara değil Rabbe vermeliyiz. Kendini gerçeğin ışığında yokla. En çok kimi seviyorsun? Rabbi mi? En çok neye hayransın? Kimi övüyorsun? Rabbi mi? Tanrı'ya ilişkin olanları da Tanrı'ya verin dedi İsa Mesih.